Ayrım 27.
Bu durumda bunu biraz daha fazla gösterebilirdi, dedi Laperouse. Örneğin bakın, sabahları ötekilerle birlikte liseye giderken geçişini görmek için penceremden eğiliyorum. Bunu biliyor ama dönmüyor işte. Boris'in herhalde arkadaşlarına bir gösteri olmaktan çekindiğini, alaylarından korktuğuna inandırmaya çalıştım onu. Ama bu sırada avludan uğultular yükseldi. Laperouse kolumu tuttu, bozulmuş bir sesle, ''Dinleyin, dinleyin, işte dönüyorlar.'' dedi. Ona baktım, bütün bedeniyle titremeye başlamıştı. ''Bu haylazlar sizi korkutuyorlar mı yoksa?'' diye sordum. ''Yok canım, yok canım.'' dedi şaşırmış gibi. ''Nasıl düşünüyorsunuz?'' Sonra çabucak, ''İnmem gerek.'' diye ekledi. ''Teneffüs ancak birkaç dakika sürüyor. Etütte öğrencilerin başında bulunduğumu biliyorsunuz. Allah ısmarladık, Allah ısmarladık.'' Elimi bile sıkmadan koridora atıldı. Bir an sonra merdivende ayaklarının sürçtüğünü işittim. Öğrencilerin önünden geçmek istemediğim için bir zaman kulak verip bekledim. Bağırdıkları, güldükleri, şarkı söyledikleri işitiliyordu. Sonra zil çaldı, birdenbire yeniden başladı sessizlik. Azais'i görmeye gittim. George'un gelip benimle konuşması için izin aldım. Çok geçmeden az önce Laperouse'la oturduğum küçük salona gelip beni buldu. Karşıma çıkar çıkmaz George alaylı bir tavır takınmak gerektiğini sandı. Huzursuzluğunu gizleme biçimiydi bu. Ama ikimizden en huzursuzunun o olduğuna yemin edemezdim doğrusu. Tetikte bekliyordu çünkü paylanacağını umuyordu kuşkusuz. Bana karşı kullanabileceği silahları en kısa zamanda toplamaya çalışıyormuş gibime geldi. Çünkü daha ben ağzımı bile açmadan öyle alaylı bir dille Olivia'yı soruyordu ki onu tokatlamam işten bile değildi. Benden daha üstün durumdaydı. Dudaklarının alaylı kıvrımı, alaylı bakışları ve sesi, hem sonra biliyorsunuz sizden korkum yok der gibiydi. Bütün güvenimi yitirdim hemen. Bunu belli etmemekten başka hiçbir şeye aldırmaz oldum. Hazırladığım konuşma hiç de uygun değilmiş gibi geldi bana. Eğiticilik oyunu oynayacak beceri yoktu bende. Aslında George da pek fazla eğlendiriyordu beni. Seni azarlamaya gelmedim, dedim en sonunda. Yalnız dikkatini çekmek istiyordum. Ve elimde olmadan bütün yüzüm gülümsüyordu. Size annem mi yolladı? Onu söyleyin ilkin. Hem evet hem hayır. Dün seni konuştuk ama birkaç gün geçti bunun üzerinden. Dün senin hakkında senin tanımadığın çok önemli bir kişiyle çok önemli bir konuşmamız oldu. Bu kişi senin hakkında konuşmak için gelmişti bana. Bir sorgu yargıcı. O yolladı beni. Bir sorgu yargıcının ne olduğunu bilir misin? George birdenbire sararıvermişti. Yüreği de bir an için çarpmaz olmuştu kuşkusuz. Omuz silkti, orası öyle ama sesi biraz titriyordu. İyi ya, söyleyin bakalım, Profitendio baba neler yumurtladı. Bu olanın güveni beni alaşağı ediyordu. Hiç kuşkusuz dosdoğru konuya girmek çok daha kolay olurdu. Ama benim kafam en basitten tiksinir. İster istemez dolambaçlı yollara sapar. Bana hemen sonra saçma görünen ama kendiliğinden olan bir davranışı açıklamak için Pauline'le son görüşmemin içime dert olduğunu söyleyebilirim. Bundan doğan düşünceleri kişilerimden bazılarına tıpatıp uyan bir konuşma biçiminde romanıma aktarmıştım hemen. Yaşamın getirdiklerinden doğrudan doğruya yararlandığım Ender'dir. Ama bir kez için George'un serüveni işime yaramıştı. Kitabım onu beklemişti sanki. Öyle güzel oturuyordu yerine. Kimi ayrıntıları değiştirmem gerekmişti ancak. Ama bu serüveni, aşırmalarını söylemek istiyorum, doğrudan doğruya anlatmıyordum. Onu da sonuçlarını da konuşmalar arasından gösteriyordum yalnız. Bunları o sırada cebimde olan bir deftere geçirmiştim. Buna karşılık kalp para öyküsü Profitendio'nun anlattığı biçimiyle hiç işime yaramazmış gibime geliyordu. Gelişimin asıl nedeni olan bu belirli konuya girişecek yerde dolambaçlı yollara sapmam bu yüzdendi kuşkusuz. İlkin şu birkaç satırı okumanı isterdim dedim. Nedenini anlayacaksın. Sonra kendisini ilgilendirebilecek sayfası iyice açık olarak ona uzattım defterimi. Gene söylüyorum bu davranış şimdi saçma geliyor bana. Ama romanımda da kahramanlarımın en gencinin dikkatini böyle bir okumayla çekmek istiyordum. George'un tepkisini öğrenmek istiyor, bunun beni aydınlatacağını umuyordum. Hatta yazdığımın değeri üzerinde bile. Sözü geçen parçayı buraya aktarıyorum. Baştan başa karanlık bir bölge vardı bu çocukta. Odiber'in sevgi dolu merakı bu bölgeye eğiliyordu. Genç Ödolf'u hırsızlık etmiş, bunu bilmek yetmiyordu ona. Ödolf bu noktaya nasıl geldiğini ilk kez çaldığı zaman ne duyduğunu da anlatsın isterdi. Öte yandan çocuk çekinmese bile bunu ona söyleyemezdi kuşkusuz. Odiber de yalancı karşı çıkışlara yol açmak korkusuyla onu sorguya çekmeyi göze alamıyordu. Odiber bir akşam Hildebrand'la yemek yerken ona Ödolf'un durumundan söz etti. Ama adını söylemedi. Sözlerini onun çocuğu tanıyamayacağı bir biçimde ayarladı. Yaşamımızın en önemli yani bütün geleceğimizi karara bağlamak tehlikesi gösteren eylemlerinin çoğu zaman düşünmeden yaptığımız eylemler olduğunu fark etmediniz mi? Dedi Hildebrand. İnanırım diye yanıtladı Odiber. Hiç düşünülmeden, nereye götürdüğü sorulmadan binilen bir trendir bu. Hatta insan çoğu zaman trenin kendisini götürdüğünü inme zamanı çoktan geçtikten sonra anlar. Ama sözü geçen çocuk belki hiç de inmek istemiyordu. Şimdilik inmek istemiyor kuşkusuz. Şimdilik götürülmesine ses çıkarmıyor. Görünüm oyalıyor onu. Nereye gittiği pek umurunda değil. Ona ahlak dersi mi vereceksiniz? Elbette hayır. Hiçbir işe yaramaz bu. Fazlasıyla kanıksamış ahlak derslerine. Hem de kusacak kadar. Neden çalıyordu? Tam olarak bilmiyorum. Gerçek bir gereksinimden değil kuşkusuz. Ama bazı üstünlükler sağlamak için. Daha zengin arkadaşlarından geri kalmamak için. Daha ne bileyim. Doğuştan gelen şu basit çalma eğilimiyle. En kötüsü de budur. Elbette, çünkü o zaman gene başlayacaktır. Akıllı mı? Uzun zaman kardeşleri kadar akıllı olmadığını sandım. Ama şimdi yanılıp yanılmadığımdan bu kötü izlenimimin kendinden neler çıkarabileceğini daha anlamamış olmasından gelip gelmediğinden kuşku duyuyorum. Merakı yolunu şaşırmıştı şimdiye kadar. Daha doğrusu tohum durumunda, saygısızlık katında kaldı. Konuşacak mısınız onunla? Hırsızlıklarının sağladığı ufak yararla dürüstlükten uzaklaşmasının kendisine kaybettirdiklerini, yakınlarının güvenini, saygısını, bu arada benim saygımı, rakama vurulmayan değerleri de ancak sonradan yeniden kazanılmaları için harcanan çabalarımın büyüklüğünden anlaşılan şeyleri karşılaştırıp tarttırmayı düşünüyorum. Bu yolda bazıları yaşamlarını yıprattı. Gençliği nedeniyle anlayamadığı şeyi, bundan böyle kuşkulu, bulanık bir şey oldu mu kuşkuların kendisine yöneleceğini söyleyeceğim. Belki de haksız yere ağır suçlarla suçlanacak. Ama kendini savunamayacak. Eskiden yaptığı ona yüklettirir suçları. Şu çifte kavrulmuş dedikleri kimselerdendir. Sonra ona demek isterdim ki ama karşı çıkmasından korkuyorum. Ona ne demek isterdiniz ki? Yaptığı şey bir ön durum yaratır. Bu ilk hırsızlık için bir karar gerekirse sonrakilerde kendini alışkanlığa bırakması yeter. Sonradan gelen her şey oluruna bırakmadan başka bir şey değildir artık. Ona şunu söylemek isterim ki çoğu zaman hemen hemen düşünülmeden yapılan bir ilk iş düzelmez biçimde sınırımızı çizer. Öyle bir çizgi çekmeye başlar ki sonradan bütün çabalarımız silemeyecektir onu. İsterdim ama konuşamayacağım onunla. Bu akşamki sözlerimizi ne diye yazmıyorsunuz? Verirsiniz okur. Bu da bir görüş, dedi Odiber. Neden olmasın? Bu satırları okuduğu sürece gözlerimi George'dan ayırmamıştım. Ama yüzü aklından geçebilecek şeylerin hiçbirini belli etmiyordu. Sayfayı çevirmeye hazırlanarak, daha okuyacak mıyım, diye sordu. Yararı yok, konuşma orada bitiyor. Çok yazık. Defteri geri verdi bana, neredeyse neşeli bir sesle. Ödolf'un bu defteri okuduktan sonra nasıl bir yanıt verdiğini bilmek isterdim, dedi. Ben de bu yanıtı bekliyorum. Ödolf gülünç bir at, başka bir at koyamaz mıydınız ona? Bunun önemi yok, vereceği yanıtında. Ne oluyor sonradan? Bilmiyorum daha, sana bağlı, göreceğiz. Öyleyse yanılmıyorsam kitabınızı sürdürmenize benim yardım etmem gerekiyor. Ama şurasını kabul edin ki, düşüncesini belirtmekte güçlük çekiyormuş gibi durdu. Neyi diye sordum yüreklendirmek için. Kabul edin ki kapana kısılırdınız, dedi en sonunda. Eğer Ödolf... Gene durdu. Ne demek istediğini anladığımı sandım. Onun yerine ben tamamladım. Dürüst bir çocuk olsaydı, öyle mi? Hayır yavrum. Sonra gözlerim yaşardı birdenbire. Elimi omzuna koydum ama o sıyrılarak, çünkü ne de olsa çalmasaydı bütün bunları yapamazdınız, dedi. Ancak o zaman anladım hatamı. Aslında bunca zaman aklımı kurcaladığı için George'un koltukları kabarıyordu. İlginç buluyordu kendini. Profitendiyoyu unutmuştum. George anımsattı. Sorgu yargıcınız ne anlattı size? Piyasaya kalp paralar sürdüğünü bildiğini sana haber vermekte görevlendirdi beni. George yeniden renk değiştirdi. Yalanlamanın hiçbir şeye yaramayacağını anladı. Ama dolambaçlı yoldan karşı geldi. Bir ben değilim ki. Bir de sen ve ahbapların bu işe hemen son vermezseniz sizi deliye tıkmak zorunda kalacağını bildirmekle. George ilkin çok sararmıştı. Şimdi yanakları al aldı. Kımıldamadan önüne bakıyordu. Çatık kaşları alnının alt yanında iki kırışık oluşturuyordu. Allah'a ısmarladık dedim elimi uzatarak. Arkadaşlarını da uyarmanı öğütlerim. Sana gelince sözlerim kulağına küpe olsun. Sessizce elimi sıktı. Hiç geriye dönmeden çalışma salonuna gitti. Kalpazanların George'a gösterdiğim sayfalarını baştan okuyunca oldukça kötü buldum. Buraya George'un okuduğu biçimiyle aktardım onlara ama bütün bu bölüm yeniden yazılmalı. Çocukla konuşmak daha iyi olurdu kuşkusuz. Onu nasıl etkileyebileceğimi bilmem gerek. Elbette şimdi bulunduğu noktada Ödolf, bu adı değiştireceğim George'un hakkı var. Ödolf çok zor döndürülebilir dürüstlüğe. Ama döndüreceğimi ileri sürüyorum. George ne düşünürse düşünsün en ilginci de bu. Çünkü en zoru. İşte ben de Duvia gibi düşünmeye başlıyorum. Oluruna bırakma masallarını gerçekçi romanlara bırakalım. Çalışma salonuna döner dönmez George, Edward'ın söylediklerini iki dostuna bildirmişti. Aşırmacılıkları hakkında Edward'ın bütün söyledikleri onu hiç heyecanlandırmadan geçip gitmişti bu çocuğun üzerinden. Ama kalp paralara gelince kendilerine kötü bir oyun oynamak tehlikesini gösteriyordu. En kısa zamanda baştan atmak gerekirdi bunları. Her birinin üzerinde birkaç tane vardı. Bundan sonraki çıkışlarında geçirmek düşüncesindeydiler. Geradinisol bunları topladı, koşup çukurlara attı. Hemen o akşam Struvilhu'ya durumu bildiriyor, o da hemen önlemini alıyordu. 16. Gene o akşam Edward yeğeni George'la konuşurken Bernard ayrıldıktan sonra Armand Olivier'i görmeye geldi. Armand Vedel tanınmaz olmuştu. Güzelce tıraş olmuştu. Güleçti, alnı düzelmişti. Yeni ve fazla dar bir giysi giymişti. Biraz gülünçtü belki de. Bunu seziyor, sezdiğini de belli ediyordu. Daha önce gelip görecektim seni ama o kadar işim vardı ki. Biliyor musun, Pasava'nın sekreteri olduk şimdi. Ya da istersen yönettiği derginin yayın yönetmeni. Dergiye katılmanı isteyecek değilim çünkü Pasavan sana epeyce kızgın görünüyor. Öte yandan bu dergi kararlı adımlarla sola yöneliyor. Bunun için Berkay ve Çoban Türkülerine yol vermekle başladı işe. Olan ona olur, dedi Olivier. Bunun için de benim gece çömleğini kabul etti. Ayraç için de şunu da söyleyeyim ki iznin olursa bu şiir sana adanacak. Olan bana olur. Hatta Pasavan dahilere yarışır şiirimin ilk sayının başında yer almasını istiyordu. Övgüleri karşısında var gücüyle direnen yaratılıştan gelme alçak gönüllülüğüm buna karşı geliyordu. Yeni yeni iyileşen kulaklarını fazla yormayacağımı bilsem, o güne kadar yalnız senin ağzından tanıdığım ünlü Barfix yazarıyla ilk görüşmemin öyküsünü anlatırdım sana. Seni dinlemekten daha önemli bir işim yok. Sigara dumanından rahatsız olmaz mısın? İçin rahat etsin diye kendim de içeceğim. Armand bir sigara yakarak, ayrılmanın onu çok zor durumda bıraktığını söylemek gerek, diye başladı. Övmek gibi olmasın ama bu yetenekler, erdemler, üstünlükler demetinin yeri kolayca doldurulamaz. Bunlar seni bir kısa kes, diye sözünü kesti Olivier. Ötekinin ağır alayı sinirine dokunuyordu. Kısacası Pasavan bir sekreter arıyordu. Struvilhu adında birini tanıyordu. Ben de tanıyordum aynı kişiyi. Çünkü pansiyonda birinin dayısı ve velisiydi. Koblaflör'ü tanıyordu. Onu tanırsın. Tanımıyorum, dedi Olivier. Tanımalıydın dostum. Olağanüstü eşsiz bir herif. Solmuş, kırışmış, boyanmış bir tür bebek. Aperatifle yaşıyor. Sarhoş olunca da çok güzel şiirler yazıyor. İlk sayımızda okursun. Struvilhu senin yerini doldursun diye onu Pasava'nın evine yollamayı düşünüyor. Babilon sokağındaki köşke girişini gözlerinin önüne getirebilirsin. Şurasını da söyleyeyim ki Koblaflör lekelerle kaplı giysiler giyer. Omuzlarının üstünde tiftik gibi bir demet saç dalgalandırır. 8 gündür hiç yıkanmamış gibi bir havası vardır. Her duruma uyduğunu ileri süren Pasavan, Koblaflör'den çok hoşlandığını söylüyor. Koblaflör yumuşak, güleç, çekingen görünmesini bilmiştir. İstedi mi, Gringoire de Banville'e benzeyebilir. Kısacası Pasavan çekimine kapılmış gibidir ve onu almak üzeredir. Lafleur'un meteliksiz olduğunu da söylemeliyim. Vedalaşmak için ayağa kalkıyor. Ayrılmadan önce size bazı kusurlarım olduğunu bildirmem yerinde olur sanıyorum Sayın Kont, diyor. Kont cevap veriyor. Hangimizin yoktur ki? Lafleur diyor ki, bazı büyük kusurlarım da vardır, afyon çekerim. Ne çıkar, diyor Pasavan. Bu kadarcık şey için telaşlanmıyor.
Bende çok güzelleri var, ikram edebilirim. Evet ama ben çektim mi yazım kavramını tümden unuturum diyor La Fleur. Pasavan şaka yaptığını sanıyor, gülmeye çalışıyor. Ona elini uzatıyor. La Fleur konuşmasını sürdürüyor. Hem sonra esrar da çekerim. Ben de bazı çektim diyor Pasavan. Evet ama esrarın baskısı altında bir şeyler çalmaktan kendimi alamam. Pasavan karşısındakinin dalga geçtiğini anlamaya başlıyor. La Fleur de yolunu bulmuş, şiddetle sürdürüyor. Sonra eter de içerim. O zaman her şeyi yırtar, her şeyi kırarım. Bir kristal vazoya alıyor, ocağa atacakmış gibi yapıyor. Pasavan elinden çekip alıyor. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim diyor. Olivier, sonra da kapı dışarı ediyor öyle mi? Dedi. Sonra da La Fleur giderken mahzenime bomba atmasın diye pencereden gözetliyor. Olivier bir sessizlikten sonra, ''Ama seni La Fleur neden yapmış bunu?'' diye sordu. Söylediğine göre bu iş çok gerekliymiş onun için. Çıkarlarının tersine davranmak gereksinimi duyan insanlar bulunduğunu kabul etmek gerek ahbap. Sonra doğrusunu söyleyeyim mi sana? La Fleur, Pasavan'ın lüksü onu tiksindirmiş. Şıklığı, sevimli tavırları, iyilikseverliği, üstünlük taslamaları, evet midesini bulandırmış. Anlamıyor da değilim bunu. Gerçekten kusturucu bir herif senin Pasavan. Neden senin Pasavan diyorsun? Artık onunla görüşmediğimi iyi biliyorsun. Hem sonra kendisini bu kadar tiksindirici buluyorsan verdiği işi ne diye kabul ediyorsun? Kendimi tiksindireni severim de ondan. Kendi öz ve pis varlığımdan başlamak üzere. Hem sonra aslında Kobla Fleur çekingen bir çocuktur. Huzuru kaçmasa bunların hiçbirini söylemezdi. Yok böylesi elbette huzuru kaçmıştı. Aslında küçümsediği bir insanın huzurunu kaçırdığını sezmekten de tiksiniyordu. Huzursuzluğunu gizlemek için küstahlık etti. Ben buna ahmaklık derim. Ahbap herkes senin kadar akıllı değil. Geçen sefer de söylemiştim bunu. Amma da bellek var sende. Olivier kafa tutmaya iyice kararlı görünüyordu. Şakalarını unutmaya çalışıyorum dedi. Ama geçen sefer en sonunda ciddi konuşmuştun benimle. Unutamayacağım şeyler söylemiştin. Arma'nın bakışı bulandı. Zorlama bir kahkaha kopardı. Ahbap, geçen sefer senin istediğin gibi konuştum. Ufak bir parça istiyordun. Bunun üzerine seni memnun etmek için burgumsu bir ruhla, paskal işi sıkıntılarla bir ağıt çaldım. Ne yaparsın? Ben ancak palavra sıkarken içten olurum. Öyle konuşurken içten olmadığını hiçbir zaman inandıramayacaksın beni. Şimdi oyun oynuyorsun. Ey saflık dolu varlık, hangi meleksi ruhtur bu ortaya koyduğun? Sanki her birimiz az çok bilinçli bir biçimde oyun oynamıyormuşuz gibi. Yaşam bir güldürüden başka bir şey değil ahbap. Ama seninle benim aramdaki fark şu ki ben oynadığımı biliyorum. Oysa diye yineledi Olivia saldırganlıkla. Oysa örneğin babamı ele alalım, seni bırakalım. Babam rahipçilik oynayarak durumu kurtarır. Ben ne söylesem, ne yapsam bir yanım hep geride kalır. Öbür yarımın başını derde sokuşuna bakar, onu inceler, alayı alır, ıslıklar ya da alkışlar. İnsan böyle bölünmüş olunca nasıl içten olsun? Bu sözcüğün ne anlama gelebileceğini bile anlamaz oldum. Çaresi yok bunun. Kederli oldum mu kendimi gülünç buluyorum. Güldürüyor bu beni. Neşeli oldum mu öyle sersemce şakalar yapıyorum ki ağlamak geliyor içimden. Bana da ağlama isteği veriyorsun zavallı dostum. Bu kadar hasta olduğunu bilmiyordum. Arman omuz silkti. Tümüyle farklı bir sesle, biraz avunmak için ilk sayımızda neler bulunduğunu bilmek ister misin? Benim gece çömleği olacak bir kez. Kobla Fleur'un şarkısı, Jare'nin bir söyleşimi, pansiyonerimiz küçük Geradine Söl'ün düz şiirleri, bir de ütü, derginin eğilimlerini belirtecek geniş bir genel eleştiri denemesi. Bu başyapıtı çıkarabilmek için birkaç kişi birden çalıştık. Olivia ne diyeceğini bilemiyordu. Beceriksiz bir çıkış yaptı. Hiçbir başyapıt bir işbirliği ürünü değildir. Arman kahkahayı kopardı. Ama dostum şaka olsun diye başyapıt diyordum ben. Tam anlamıyla bir yapıt bile söz konusu değil. Sonra ilk baştan başyapıt sözüyle ne denmek istendiğini de bilmek gerekir. Ütü de işte bunu aydınlatmaya çalışıyor. Herkes hayran kalıyor diye güvenle hayran olunan ve sersemce şeyler olduklarını şimdiye kadar kimsenin söylemediği, söylemeyi göze alamadığı bir sürü yapıt var. Örneğin ilk sayımızın başında da La Joconde'un bir kopyasını vereceğiz. Bir çift bıyık taktık ona. Göreceksin ahbap, şaşırtıcı bir etkisi var. Yani sen La Joconde'u bir sersemlik mi sayıyorsun? Hiç de değil dostum. O kadar kıyakta bulmuyorum ya neyse. Anlamıyorsun beni. Sersemce olan ona gösterilen hayranlık. Başyapıt denilen şeylerden şapka çıkararak söz etmek alışkanlığı. Ütü yani derginin adı da bu olacak ya. Bu selamı gülünç etmek, gözden düşürmek amacında. İyi bir yol daha var. Bu da okurun hayranlığına sağduyudan yoksun bir yazarın sersemce bir yapıtını sunmak. Örneğin benim gece çömleğine. Pasavan bütün bunları beğeniyor mu? Çok hoşlanıyor. Görüyorum ki çekilmekle iyi etmişim. Çekilmek. İstesek de istemesek de er geç bu noktaya gelmek zorundayız ahbap. Bu bilge düşünce doğal olarak beni de seninle vedalaşmaya yöneltiyor. Birazcık daha kal maskara herif. Babanın rahipçilik oynadığını söylemenin nedeni neydi? İnanmıyor mu diyorsun? Sayın babam yaşamını öyle bir biçimde düzenlemiş ki istese de inanmamazlık edemez. Evet meslekten bir inanmıştır o. Bir inanç profesörü. İman aşılıyor. Var olma nedeni bu. Üzerine aldığı sonuna kadar da götüreceği rol bu. Ama bilinci denilen yerde neler olup bittiğini öğrenmeye gelince. Anlarsın ya. Bunu kendisinden sormak saygısızlık olur. Kendi kendine de hiçbir zaman sormadığını sanıyorum. Sormaya zaman kalmayacak biçimde ayarlıyor durumunu. Yaşamını inancı zayıflayınca her türlü anlamı yitirecek bir sürü zorunlulukla doldurmuş. İnancı bu zorunlulukları gerekli kılıyor böylece. Bu zorunluluklar sürdürüyor inancını. İnanıyormuş gibi davranmayı sürdürdüğü için inandığını sanıyor. İnanmamak da özgür değil. İmanı top atsaydı tam yıkım olurdu ahbap. Bir çöküş olurdu. Sonra düşün, bu yüzden ailem de geçim sıkıntısına düşerdi. Göz önünde bulundurulacak bir sorun bu. Babamın imanı bizim geçim yolumuz. Hepimiz babamın imanından geçiniyoruz. Bu durumda babama gidip de gerçekten imanı olup olmadığını sormak pek de nazik bir davranış olmaz herhalde. Her şeyden önce pansiyonun geliriyle geçindiğinizi sanıyordum. E bu da doğru biraz ama içli etkime çelme takmam pek de nazik bir davranış değil. Demek hiçbir şeye inanmıyorsun artık diye sordu Olivia acı acı. Çünkü Armand'ı severdi, bayağılığı canını sıkıyordu. Jube renovare dolorem. Yani emret dert depressin. Büyüklerimin beni rahip yapmaya kalktıklarını unutmuşa benziyorsun dostum. Bunun için kızıştırdılar beni. Bir bakıma imanın gelişmesini sağlamak, sevgiyle dindar savlarla tıkı basa doldurdular kafamı. İç çağrım olmadığını kabul etmek gerekti.